neyse adımız da uygun için.
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. ...15.04 Türkiye'de saatlerimiz ve sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi, selam ve saygılarımızı ileterek başlıyoruz. Bugünkü Hayatın Seslerine yine başkentten. Program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de her zaman olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Konularımız ve konuklarımızla birlikte. Sizleri de bekliyoruz Hayatın Seslerine sevgili dinleyicilerimiz. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. Hayatın Sesleri @trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adı aynı zamanda sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin ilk müziğine kulak vereceğiz ama sizleri 17 yıl önce kaybettiğimiz Türk pop müziğinin o çok değerli ismini dinleteceğiz. Barış Manço söylüyor, Dağlar Dağlar.
Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Dağlar dağlar, kurban olam yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Kara haber var, belli ki gittiğin yerden kara haber var. Dağlar dağlar, kurban olam yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından görem. Dağlar dağlar, kurban olam yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından görem. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören.
Barış Manço'yu da ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle andıktan sonra stüdyomuza dönüyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor Başkent'ten sevgili dinleyicilerimiz. Ve Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Fırat Çukurçayır şu anda stüdyo konuğumuz. Merhabalar efendim.
Merhabalar,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, iklimimiz değişiyor. Dünya evet. ısınıyor. Üzerine konuşalım istedik. Şu anda mevsim normalleri seyrinde mi gidiyoruz acaba? Öncelikle bir oradan başlayalım isterseniz.
Şimdi insanların tabii ki algısı farklı. Yani herkes işte son zamanlarda hava değişiyor, iklim değişiyor diyor ama biz iklimi değerlendirirken uzun yıllar ortalama meteorolojik gözlemlere bakıyoruz. Dolayısıyla bunlar arasında bir fark varsa diyoruz ki işte bu kadar farklılık var, bu kadar artma var, bu kadar azalma var diye. Şimdi sıcaklıklarla ilgili baktığımız zaman mevsim normallerinin biraz daha üzerinde gidiyoruz. En azından Aralık ayının sonu itibariyle. Aralık ayının sonu itibariyle derken bizde değerlendirmeler hep bir ay sonradan yapılıyor. Yani işte bir ay bitiyor, onu takip eden ilk hafta içerisinde o ayın değerlendirmesi yapılıyor. Dolayısıyla Ocak ayının değerlendirmesi de Şubat ayının ilk haftası içerisinde tamamlanacak. Evet. Diyeceğiz ki Ocak şöyle geçti, böyle geçti.
Evet. Peki bu ısınmanın birazcık da şöyle bir etkisi var mıdır acaba? Eskiden meteoroloji her şeyi tam ve çok doğru tahmin ederdi. Ama şimdi sanki birazcık bunda bir aksama söz konusu olabiliyor.
Şimdi o da bir algı meselesi ama ben şöyle söyleyeyim. Çünkü hava sıkıştırılabilen bir yapıya sahip, yani bir gaz. Dolayısıyla sıkıştırılabilen nesnelerin tahmini çok zor. Ne kadar sıkışıp nasıl bir davranış göstereceğinizi bilmeniz çok kolay bir iş değil. Yani dünyanın en zor işi değil belki ama hakikaten zor işlerden bir tanesi. Çünkü hava tahmini deyince insanlar sadece işte eskiden çok dizim ağrıyor, yağmur yağacak, buram evet. ağrıyor gibi kıyaslamalar yapıyorlar ama hava tahminleri sadece yağış ve sıcaklıkla da ilgili bir olay değil. Çünkü siz sinoptik ölçekte çalışıyorsunuz, çok büyük ölçekte çalışıyorsunuz. Gelen hava kütlelerini önceden tahmin edip, önceden göreceksiniz ve onların nasıl bir davranış sergileyeceğinizi iyi kötü bileceksiniz. Mesela bizim ülkemiz biraz sıkıntılı bir ülke. Topografik yapısı itibariyle aynı anda dört mevsimi yaşayabilen bir ülkeyiz. Dolayısıyla böyle bir ülkede havanın şu olacak diye bir çerçeve içerisinde verilmesi çok kolay bir iş değil.
Tüm bunlara göre iyi bile tahmin ediyoruz diyorsunuz.
Kötü bir tahminimiz yok. Daha iyisi olur mu? Olur. Onunla da ilgili arkadaşlar çalışıyorlar. Ama dediğim gibi sıkıştırılabilen bir nesneden evet. bahsediyoruz.
Peki ısınma dedik. Siz de dediniz geçmişe baktığımızda birazcık farklılık görebiliyoruz var. Diye. Bu ısınmanın kanıtı nedir? Neye göre ısınıyor diyoruz?
Yani şimdi şöyle bilimde bir şeyi subjektif olarak değerlendirme şansınız yok. Objektif olarak değerlendireceksiniz. İşte Türkiye'nin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuruluşundan bugüne kadarki olan gözlemleri belli bir database'te toplanmış. Ve biz bunu sürekli olarak bunlar her takip eden ay içerisinde irdeleniyor. Şimdi bu irdelemeye baktığınız zaman hakikaten bir ısınma trendini görüyorsunuz. Ülkemizin geneli için konuşuyorum. Bazı noktalar hala soğuk ama genele baktığınız zaman Türkiye'de evet ısınmalar var. Bunu görebiliyorsunuz. Bunu rakamsal olarak da ortaya koyuluyor zaten. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sayfasına girerse dinleyicileriniz orada bunu iklim bölümünde bunu çok net görecekler. Çünkü nedir? İşte biz diyoruz ki iklim şöyle değişti, böyle ısındı. Tabii onu dediğiniz andan itibaren kanıtlarıyla ortaya koymanız lazım. Mesela biz diyoruz ki Ekim ayında uzun yıllar ortalamalarının üzerinde bir sıcaklık yaşadık.
Ne kadar üzerinde mesela?
Ya şimdi Bitlis, Edirne, Zonguldak dışında tüm yurt artı 3 derecelik, 3 derecenin biraz daha üzerinde olan yerler var. Artı 3 dereceye kadar bir ısınma var.
Peki yani uzun yıllar ortalaması 14. Niye yok?
İşte oralar lokal soğuk noktalar. Oraların çok farklı sebepleri var. Topografiyle izah edebilirsiniz. İşte farklı bitki dokusuyla izah edebilirsiniz ama oralar
yani
özel olarak çalışılması.
Yani oraları uğramıyor mu iklim değişikliği?
Oralara uğruyor ama oralarında kendi yapılarından kaynaklanan şeyler olabilir, farklılıklar olabilir. Bunlar özel mercek altına alınırsa her birisi için bir açıklama noktası bulunabilir ama evet. bizim için bu aşamada onların niye soğuk kaldığından ziyade bakın işte Ekim ayı uzun yıllar ortalamasının artı 3 derece üzerinde diye biz Türkiye geneli için söylüyoruz. Yağışlara baktığınız zaman mesela Ekim ayı Türkiye için çok şanslı bir ay. Bütün yurtta mevsim normallerinin %100'üne kadar varan yağış fazlalıkları var. fazlalık dediğimiz yağış artışları var. Hı-hı. Yani Ekim ayında atıyorum X noktasında işte 50 miligram yağış var, 50 milimetre yağış varsa şimdi 100 küsur milimetre olmuş. Yani %100 katlamış demek. Hı-hı. Ekim ayına baktığınız zaman. Şimdi ama iklim değişimi dediğiniz zaman nedir? İşte sıcaklıklar değişiyor, yağış değişiyor ama bu iki olay, bu an söylemiş olduğum iki olay iklimin değiştiğiyle ilgili çok somut kanıtlar değil. Çünkü iklim uzun bir şeye bakacaksınız. Yani sürece bakacaksınız. Bu ay arttı. Ama bir sonraki aya bakıyorsunuz. Mesela Kasım ayına bakıyorsunuz. Kasım ayında da tam tersi. %75'e varan yağış azlığı var. Ekim'de %100.
Peki dengeliyor mu onlar birbirlerine?
İşte onu yıl sonunda oturup değerlendiriyorsunuz. Diyorsunuz ki atıyorum Ankara ilinin yıllık yağış ortalaması 500 milimetredir. Ha biz bunu zamansal ve mekansal farklılıkları olabilir ama yıl bazında tutturmuş olabiliriz. Ama bu demek değildir ki 500 milimetre yağışı aldık ama bir günde de o yağışı alabilirsiniz, iki günde de alabilirsiniz. O dengeli değil. Onun için dengeli bir şekilde almamız önemli.
Ama bir
önemli.
Günde aldığımız o yağış belki sel felaketlerine
tabii,
sebebiyet
daha doğal
gelecek.
Daha doğal afetlere yol açacak. Evet, yani. Evet. Zaten şimdi, iklim değişimlerinin göstergesi bu. Yani zamansal ve mekansal değişmeler olacak.
Evet.
Bunlar varsa iklimin değiştiğiyle ilgili kanıtlarınız var demektir.
Evet. Çünkü sadece sıcaklıkların artması söz konusu değil iklim değil. Değişikliğinde. Sert hava olaylarının ortaya
aynen,
çıkması da.
Ekstrem hava olayları da ortaya
değil
çıkması.
Mi? Evet. Peki tüm bunlar ülkemizi nasıl etkileyecek acaba?
Ya şimdi aslında iklim değişimi bütün dünyanın temel problemi. Yani bizi nasıl etkileyecekten ziyade tüm insanlığı nasıl etkileyecek sorusu belki biz de onun bir parçası olacağız bu cevap içerisinde. Şimdi iklimin değişmesi tabii ki birçok şeye neden olacak bir olay. Niye? Sıcaklıklar artıyorsa sadece sıcaklık arttı deyip basit bir cümleyle geçmiyor.
Evet.
Sağlık problemleri oluşuyor, ekonomik problemler oluşuyor. Kentsel problemler oluşuyor. Yani bir yığın hem siyasi hem sosyal sorunları olan bir olay. Şimdi Türkiye'yi nasıl etkiliyor derseniz işte nedir? İşte Türkiye'de belli noktalar, belli işte ne bileyim güney sahillerimiz turizmle desteklenen bir yer. Şimdi oralarda sıcaklıkların çok fazla artması oradaki turistik yapıyı da turistik dokuyu da bozmak eğiliminde. Niye? İşte çok sıcakta belli bir insan grubu, belli bir şey yaş grubu artık onlara dayanamaz hale geliyor. Onlar daha geride kalıyor, gelmiyorlar ya da öyle söyleyeyim gibi. Çok soğuk olduğu zaman yine aynı şekilde işte yine insanlar çok rahatsız oluyor. Dolayısıyla uzun yıllar ortalamasına yakın değerleri tutturabildiğimiz müddetçe sorun yok. Ama belli modellere bakarsanız iklim nasıl değişecek diye o zaman şunu görüyorsunuz. Bazı modeller İşte 4 derece, 4,5 dereceye kadar sıcaklıkların artacağını, yağışların belli noktalarda çok büyük değişimler göstereceğini söylüyor. Eğer Türkiye'de bu senaryonun bir parçası olacaksa ki olacak, o zaman Türkiye'de de ekstrem hava olayları göreceğiz. Yani hiç beklemediğimiz, bugüne kadar görmediğimiz işte tornado benzeri hortumlar göreceğiz. Ne bileyim işte aşırı sıcak hava dalgalarını
yakın
göreceğiz.
Yakın tarihlerde midir bunlar?
Ya bunlar yakın tarihte dememiz için çok iddialı olmamız lazım ama öyle bir şey yok. Ama bunları görürsek şaşırmamamız lazım. Bizim aslında söylemek istediğimiz olay hani direkt 2 kere 2 4 öder bu olacak demek değil ama yani nedir? İnsanlar artık bunlara alışmalı. Böyle bir olay görür isek şaşırmamalıyız. Amerika'daki gibi olmayacak hiç şüphesiz. Bilmem işte Katrina kasırgası gibi bir takım yerleşim yerlerini tahliye edip oraya buraya taşımayacağız belki ama en azından yakın zamanda Türkiye'de de bugüne kadar görmediğimiz ki artık gördük yakın geçmişte hortumdur, kasırga benzeri hava olaylarıdır. Bunlara da insanların artık alışık olması lazım. Ani ve şiddetli yağışlar da bunun içerisinde tabii ki.
Evet. Peki bu yağışlardaki değişimler neler acaba?
Şimdi yağışlardaki değişimler zamansal değişimler. Bir de alansal değişimler. Yani zamansal değişim nedir? Mesela eskiden işte bir yağmur sabah başlar, öğleye kadar yağar. Sonra bir ara güneş açar. Sonra işte hayat normale döner. Şimdi öyle değil. Çok kısa zaman aralıklarında çok ani miktarda yani çok şiddetli yağışlar oluyor. Mesela nedir? İşte yakın geçmişte yaşadığımız Artvin'deki olay. Artvin'deki sel. Mesela orada bir günde 200 yanlış hatırlamıyorsam rakamı 260 kilograma yakın bir yağış düştü. Şimdi 260 kilogramın öncesinde de
normalin ne kadar üzerinde?
Normalin çok üzerinde. Şu anda tam rakamı bilmiyorum ama aklımda değil ama 3 gün öncesine varıncaya kadar da orası sürekli işte 60 milimetre, 50 milimetre yağış almış. Yani toprak belli bir doygunluğa gelmiş. Onun üzerine de 260 kilogramlık yağış bir günde yağdığı zaman da sel olayı, işte selden kaynaklanan işte bina toprak kayması ve kaç 12'ye yakın herhalde insanımız öldü ya da 7 rakam da unutuldu gitti ama. Şimdi bütün bunlar zamansal değişimler. Yani alansal değişimi de nedir? İşte nedir? Ankara'dayız, Ankara'da yaşıyoruz. Mesela düşünün ki Kızılay günlük güneşlik ama Sıhhiye'yi sel götürüyor gibi. Yani yağışın dağılımı da homojen olmuyor. Ama eskiden bu tip olayları belki çok az görüyorduk. Belki olsa da en azından kayıt altına alınmıyordu, öyle söyleyeyim. Ama şimdi hem bu tip olaylar kayıt altına alınıyor, hem de bu tip zamansal ve alansal değişimler ciddi uyarıların, yani ciddi potansiyel tehlikelerin bir uyarısı gibi değerlendirmek gerekiyor.
Evet, habercisi gerekiyor. Gibi. Evet. Şimdi Ankara olarak, bölgesel olarak baktınız, işte Kızılay'ı sel götürürken bir başka yer güneşli olabiliyor diye, bu bölgeler için de geçerli olacak belki ilerleyen yıllarda. Karadeniz inanılmaz yağış almaya devam ederken İç Anadolu kuraklık içerisinde kalacak değil mi?
Yani senaryolar onu gösteriyor ama ne kadar doğru olur? Umarız doğru olmaz ama senaryolar size bir potansiyel riskin...
İyi şeylerin habercisi değil.
Değil. Yani çünkü niye? O zaman Türkiye'de hakikaten yaşam da çok dengesiz hale gelir. Yani insanları belli zonların dışında yaşamaya pek zorlayamayacakmışsınız gibi geliyor. Herkes belli bölgeye sıkışacak o zaman. Evet. Nedir? İşte herkes Karadeniz'e yerleşmeye çalışacak. Herkes işte Doğu Anadolu'nun bilmem hangi bölgesine yerleşmeye çalışacak. Çünkü hakikaten senaryolara bakarsak çok parlak bir şey yok, gelecek
beklemiyor
yok.
Beklemiyor bizi. Evet, tabii bunda aslında insanoğlunun etkisi çok fazla.
Çok fazla. Yani tek sebep belki de biziz.
Evet.
Yani biz derken işte dünyada yaşayan tüm gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bizler bu sorumluluğun bir, yani bu sorunun bir parçasıyız ama çözüm bizim elimizde değil. Evet. Çünkü çözüm tek başına bizim elimizde olsa olay daha kolay olurdu.
Evet. Şimdi çözümle ilgili pek çok konferanslar gerçekleştiriliyor, toplantılar yapılıyor ama sonuç önemli olan galiba.
Tabii atılan adımlar, mesela Paris konferansını izlemişseniz işte insanlar çok sevinç, çok coşkuyla karşıladılar alınan kararları ama şimdi bunların hayata geçmesi öyle görüldüğü kadar kolay değil. Niye kolay değil? Çünkü olayın iklim değişikliği ile ilgili önlemlerin siyasi boyutları var, ekonomik boyutları var. Evet. Siyasi boyutlarında gelişmiş ülkelerin belli tedbirleri alması gerek ama onlar işte bu dünyayı kontrol ederken üretmiş olduğu ürünler nedeniyle buna pek yanaşmıyorlar. Yani çünkü onlar üretimlerini kısmak zorunda, daha teknolojilerini geliştirmek zorunda ama dediğim gibi ekonomik nedenler ya da başka gerekçelerle buna pek yanaşmıyorlar. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ise tamamen kurallara angaje olmak zorunda ki yani başka çareleri yok. Çünkü dünyayı yönetenler bu kuralları koyuyor. Ama dünyayı kirleten bizim gibi ülkeler değil. Gelişmiş ülkeler daha çok kirletiyor. Gelişmekte olan ülkeler de bunun faturasını ödüyor.
Evet. Peki günümüzde neden olan ne? Şu anki iklim değişikliğine sebep olan nedir acaba?
Ya, iklim değişikliğinin temel sebebi insanların enerji. Yani enerjiye ihtiyacı olması, enerji kaynaklarını elde etmesi için başta doğayı tahrip ediyorlar. Dolayısıyla işte doğayı tahrip ederken yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları tamam bir alternatif ama işte nedir? Mesela petrol kullanıyorsunuz, nedir? Kömür kullanıyorsunuz. Enerji üretmek adına bunları kullanmak zorundasınız. Santraller kuruyorsunuz. Dolayısıyla her kurmuş olduğunuz santral dünyayı biraz daha kirletiyor. İster istemez kirletiyor. Teknolojileri istediğiniz kadar geliştirin. Çünkü insan nüfusu arttıkça enerjiye olan talep artıyor. Talep arttıkça da yeni santraller devreye giriyor. Bu hem mesela Türkiye geneline bakın, hem kömür santralleri, hem doğalgaz santralleri, hem HES'ler. Bunların hepsi bir şekilde doğa üzerinde bir negatif etkiye sahip. Enerjiye ihtiyacımız oldukça bunların sayısını arttırmak zorundayız. Başka çözüm yolu yok çünkü. Yani insanlar enerjiye ihtiyaç duydukça biz dünyayı kirletmeye devam edeceğiz.
Evet. Dolayısıyla tatlı su kaynaklarının azalması, seller, fırtınalar, kuraklık nedenleriyle ölecek insanları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Ama ne yazık ki dünyanın getireceği bu teknoloji şartları duymamız.
Bizi bekleyen yakın gelecek böyle olacak. Yani. Evet. Çünkü ilk tarihe bakarsanız işte kavimler iklimsel nedenlerle göç etmişler. Biz onlara hı-hı. şey diyoruz yani iklim göçmenleri bunlar. Niye? Hı-hı. Yaşadıkları yerde su kaynakları kurumuş. Farklı noktalara taşınmak zorunda kalmışlar. Onlar tarihteki ilk iklimsel göçmenler. Yakın gelecekte de diyor ki dünyada tatlı suya ihtiyaç hı-hı. ve başka kaynaklar olan ihtiyaç nedeniyle bu tip yer değiştirmeler, göçler görürsek çok da şaşırmayacağız.
Evet. Aslında ta o zamanlarda da varmış belki
var.
Bu değişikliğin İnsanlığı sebebi.
İnsanlığı neredeyse var oldu ilk günden beri.
Evet.
Var.
Ama sanki bir hız kazanmış gibi görünüyor.
Tabii son zamanlarda öyle görüyor. Çünkü nüfus çok arttı. Eskisi hı-hı. gibi az değiliz artık. Yani daha çok enerjiye ihtiyacımız var. Daha çok suya ihtiyacımız var. Dolayısıyla kaynaklarımız çok da bizim istediğimiz düzeyde değil. Onları tedbirli kullanacağız ki bir de hani gelecek nesillerin bize emaneti dediğimiz bu kaynakları biz iyi koruyalım. Ama biz sadece şu anda bize mirasmış gibi kullanıyoruz. Gelecek nesiller eğer biz çok hoyrat kullanırsak, biz çok israfkar olursak gelecek nesiller de bundan olumsuz olarak payını alacaklar.
Alacaklar. Peki kış bitti mi? Hava durumu ne
yok,
olacak
kış daha bitmedi.
Günlerde?
Şöyle tabii hava durumu ile ilgili dinleyicileriniz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından. Çünkü Türkiye'de ben bir de şunu söyleyeyim. Türkiye'de birçok hava tahmini yapan site var. Ama resmi olarak, yasal olarak tek sorumlu, tek yetkili kurum Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Ya da yeni adıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Dolayısıyla buralara bakıp hava durumunu alsınlar. Şimdi biz o web sayfasına baktığımız zaman işte önümüzde işte bugün ve yarın bir miktar Türkiye'nin genelinde yağışlar, karla karışık yağmurlar var. Hı hı. Çarşamba, Perşembe günü günlük güneşlik bir hava bekliyor eğer tahminde yanılmazlarsa. Cuma'dan itibaren tekrar Trakya ve Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'den bir yağışlı bir hava kütlesi tekrar Türkiye'yi etkiliyor. Eğer resmi kayıtlara bakarsak yani işte biz yılı dörde bölüyoruz. Hı hı. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış dört mevsime bölüyoruz. Şimdi normal koşullarda kış ayı Aralık, Ocak, Şubat.
Evet.
Yani bu ayın sonunda normal olarak ilkbahara girmemiz gerekiyor. Türkiye'nin birçok noktasında ilkbahara girilen yerler var. Geçen haberlerde izlemişsinizdir. Muğla ve yöresinde artık ağaçların çiçek açtığını söylüyorlar.
Evet, Datça'da denize giriyorlardı mesela.
Giriyor. Yani şimdi onlar aslında mevsimi önden yaşıyorlar. Ama Türkiye'nin tabii bir iki noktasına değil de geneline baktığımız hı-hı. zaman normal koşullarda Mart'la beraber artık baharı yaşayacağız. Ama kış etkisini Mart ayında da birçok yerleşim yerinde sürdürecek. Özellikle
ama bu yeni bir şey değil. Mart
değil.
Kapıdan baktırır.
Kazma
değil mi?
Kırık
derler.
Yani. Evet, o eski bir deyiş. Dolayısıyla evet. bu etkiyi sürdürecek ama dediğim gibi resmi olarak Mart başında ilkbaharı yaşamaya başlayacağız.
Başlayacağız. Henüz kış bitmedi.
Kış bitmedi.
Diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sayın Fırat Çukurçayır. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Çok
sağ
teşekkürler.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Fırat Çukurçayır'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz. 15.31 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Merhaba, iyi haftalar sevgili Yusuf Özkan.
Merhaba, iyi haftalar Nilgül Doruk.
Teşekkürler. Evet, şimdi az önce Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı konuğumuzdu. Artık önümüzdeki haftadan itibaren normal mevsim itibariyle baharı yaşamaya başlayacağız ama kış henüz bitmedi dedi. Malum baharı yaşamaya başlamamızla birlikte turizm mevsimi de açılmış olacak. Ancak batılı turistler güvenlik nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a soğuk bakıyorlar. Ancak tur operatörleri de fiyat için Türkiye'yi öneriyorlar çünkü avantajlı bir fiyat söz konusu. Neler aktaracaksınız bununla ilgili bize?
Evet, özellikle Portekiz, İtalya, İspanya ve Fransa şu anda batılı turistlerin gözdesi. Geçen hafta sona eren Utrecht Turizm Fuarı'na yoğun ilgi vardı ve özellikle İngiliz, Alman turistlerin erken rezervasyon alışkanlığı nedeniyle Portekiz ve İspanya'da yatakların şu anda hemen hemen dolmaya yüz tuttuğu belirtiliyor. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye ve Yunanistan'a karşı biraz soğuklar, daha doğrusu Doğu Akdeniz'e karşı bir çekimserliği var batılı turistlerin. Geçen yıl Tunus'ta yaşanan bombalı saldırıların ardından yılın son çeyreğinde %80 oranında azaldı Tunus'a giden turistlerin oranı. Yine Mısır'da %50'den fazla bir kayıp yaşandı. Türkiye ve Yunanistan bu kadar fazla hissetmedi. Özellikle göç dalgası, mülteci akını rahatsız ediyordu Akdeniz'den Yunan adalarına doğru yönelen göç. Ama buna rağmen %15'lik bir kayıpla kapattı Türkiye ve Yunanistan sezonu. Ama bu yıl özellikle Suriye'deki ortamın giderek karışması ve göç dalgasının hala devam etmesinin Türk ve Yunan turizmini biraz daha olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Ama bunun avantaj olacağına da dikkat çekenler var. Bunlardan birisi Belçika ve Hollanda'nın en büyük tur operatörü Corendon'un sahibi Atilla Uslu. Fiyat farkına dikkat çekiyor. Şu anda Türkiye'de her şey dahil bir haftalık 5 yıldızlı bir otelde konaklamanın bedelinin 399 avro olduğunu belirtiyor. Bununla İspanya'da ya da Portekiz'de ancak bir haftalık sadece apart oda kiralanabileceğini, kahvaltı dahi alınamayacağını belirtiyor. Bu nedenle Türkiye'deki tesis kalitesi ve fiyat avantajının özellikle son dakika turistleri açısından bir çekim merkezi olacağını belirtiyor. Yine bir başka isim Hollandalı Soulfly turizm ajantasının sahibi Hans Mosselman da batılı turistlere Türkiye sizin için çok rahat bir tatil merkezi olacak çağrısı yapıyor. Bunun nedeni de uzun süreden beri batı basınında Türkiye'ye gelen Rus turistlere yönelik bir rahatsızlık söz konusuydu. Basında bu açık açık işleniyordu. Aradaki kültür farkı ve Rus turistlerin yoğun alkol ilgisi nedeniyle batılı turistlerin bundan rahatsız olduğu belirtiliyordu. İşte Mosselman Hollanda basınına yaptığı açıklamada artık Türkiye ile Rusya arasında yaşanan diplomatik kriz nedeniyle Rus turistlerin bu yıl biraz daha azalacağını, bunun da batılı turist arasından büyük avantaj olacağını belirtti ve özellikle Portekiz, Fransa, İspanya ve İtalya'nın yoğun talep nedeniyle fiyatlarını birdenbire artırması nedeniyle Türkiye'nin hem Atilla Uslu'nun da belirttiği gibi kaliteli tesisler hem de ucuz fiyat avantajıyla batılı turisti açısından önemli bir çekim kaynağı olacağını belirtiyor Mosselman ve batılılar artık rahat rahat gidip Türkiye'de gönül rahatlığıyla açık büfede kuyruk beklemeden, boş şezlong arama derdine düşmeden çok rahat bir tatil yapabilirler. O yüzden de Türkiye'yi hiç yabana atmayın, tatil ajanlarının başına Türkiye'yi yazın çağrısı yapıyor. Bu gerçekten de diğer turizm ajanları açısından da altı çizilen bir nokta, çünkü belirttiğimiz gibi Türkiye'de gerçekten çok kaliteli tesisler var, çok önemli tesisler var ve diğer ülkelerle neredeyse yarı yarıya varan fiyat avantajı nedeniyle de bu çağrıların batılı turistler tarafından hiç de yabana atılmaması gerektiğini düşünüyoruz Nilgün Doruk.
Evet, yani fiyatlar avantajlı hale getirecek mutlaka diyorsunuz.
Son dakika turistler açısından Türkiye'nin sezon ortalarında olmasa bile, sezon başında olmasa bile sezon ortalarına doğru o açığı bu fiyat avantajı nedeniyle kapatabileceği, son dakika turistlerin Türkiye'yi tercih edebileceği değerlendiriliyor. Umarız böyle de olur.
Evet, umarız öyle olsun. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Yine görüşmek üzere, hoşça kalın.
İyi yayınlar, teşekkürler.
Senden çoktan vazgeçtim, bu ömrü sende tükettim. Esir ettin bir tatlı söze, boynumu büktün hep kalbim. Ne oldu söz dinleseydin, beni kula kul etmeseydin, peşinden sürüklemeseydin, ağlatmasaydın hiç kalbim. Ateşler içine atılıp yanarsın kalbim. Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim. Ateşe düşüp kendini yakarsın kalbim. Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim. Yanarsın kalbim. Kanarsın kalbim. Kalmadık mı biz kalbim? Ne sende umut var ne de bende. Artık sevemem istesen de. Sende fazlasın bu bedende. Boş yere atma dur kalbim. Ateşler içine atılıp yanarsın kalbim. Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim. Ateşe düşüp kendini yakarsın kalbim. Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim. Yanarsın kalbim, kanarsın kalbim, yanarsın kalbim, inan artık tükendim.
Olur alın teri. Hayatın Sesleri'ndeki köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sayın Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, artık herkes için zorunlu hale gelen bu zorunlu genel sağlık sigortasından söz edeceğiz. Dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendirelim istiyoruz. Genel sağlık sigortası kapsamına kimler alınıyor acaba, zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına?
Evet, genel sağlık sigortası uygulaması aslında Türkiye sosyal güvenlik hayatı açısından yeni bir uygulama. Sosyal güvenlik reformu sonrasında bir takım düzenlemeler var. Bu aslında hala kanunda dönem dönem bazı güncellemeler yapılıyor. Şimdi ilk olarak sizin sorduğunuz soruya cevap verecek olursak, genel sağlık sigortası kapsamına Türkiye'de yaşayan, yerleşim yeri Türkiye olan insanlar alınıyor. Fakat burada da
belirli... Yani yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizi ilgilendirmiyor mu? Onları ilgilendiren kısmı hangisi?
Belirli kısımlarda, yani aslında yurt dışına ikamet edip Türkiye'de çalışıyorlar ve kendi ülkelerinde sosyal güvenlik kapsamı altında olmayanlar açısından belirli bir ilgi kurulabilir. Fakat bunun dışında aslında bakarsanız yerleşim yeri Türkiye'de olan kişilerden bir tanımlama yapıldığı için bu kanun kapsamına giren vatandaşlarla ilgili doğrudan onları ilgilendirdiğini söylemek mümkün değil. Bu da şu anlama geliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de de evleri de olsa, zaman zaman burada sağlık hizmetlerinden yararlansalar da Türkiye'de yaşayan insanların yaptırmakla mükellef oldukları gelir testini yaptırmak zorunda değiller. Dolayısıyla kendileri için herhangi bir genel sağlık sigortası prim borcu da çıkmayacaktır bu anlamda. Çünkü son günlerde bu genel sağlık sigortasına bağlı olarak çıkan prim borçları Türkiye'de çok gündemde. Pek çok gencimiz, üniversite mezunumuz karşılarında çok büyük borçlarla karşı karşıya kaldılar. Özellikle sağlık hizmetlerinden.
Ne olacak o borçlar?
O borçların bir kısmı yapılandırıldı. Eğer hali hazırda yapılandırmamış olanlar varsa borçhanelerinde birikmeye devam ediyor aslında bu borçlar.
Peki şu dakikadan itibaren yapılandırayım diyen varsa yapabilir mi?
Yapılandırmayla ilgili uygulama geçtiğimiz yıl itibariyle aslında bir tanınan hak vardı.
31 Aralık'a kadar.
Evet, 31 Eylül'e kadar hiç yapmayanlar ve bir de daha önce yaptırmış fakat borçlarını ödememiş olanlar için yine Kasım ayı itibariyle iki tarih söz konusuydu. Hiç yaptırmamış olanlar sisteme kendilerini kaydettiler. Yani tescil oldular bir anlamda. Ve daha sonraki zamanlarda da eğer kendi adlarına çıkan bir ödeme varsa, çünkü bunun da belirli bir kriteri var. O da asgari ücretin, şöyle diyelim, bir hane içinde yaşayan insanlarda kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda zaten siz bu primi ödemiyorsunuz. Sizin adınıza devlet ödüyor. Çünkü geliriniz düşük olduğundan böyle bir primi ödeyebilecek gelir düzenine sahip olmadığınız düşünülüyor ve devlet tarafından karşılanıyor. Fakat kişi başına düşen bu gelirin asgari ücretin 1/3'ünden fazla olması durumunda artık siz genel sağlık sigortası primi ödemekle yükümlü olan bir kişi oluyorsunuz. Ve şimdi öğrenci için neden kritikti? Çünkü onlar hali hazırda bir işte çalışmıyorlarsa, çünkü çalıştığınız zaman, şimdi siz de devlet memurusunuz, biz de öyleyiz, ya da 4857 sayılı iş kanununa göre işçi statüsünde çalışan insanlar için zaten sigorta primleri ödeniyor ve bu primler üzerinden sağlık hizmeti alıyorlardı. Fakat çalışmadığı halde de maalesef öğrencilerimiz, mezunlarımız için böyle bir borç söz konusu olabiliyordu. Öğrenci hayatları bittikten sonra diyelim, daha doğru bir ifade olur. İşte bu borçlar için bir takım yapılandırmalar oldu. Fakat tarihler geçirildi. Dolayısıyla şu anda gidip ben yapılandırmak istiyorum deme şansınız yok. Ancak şöyle bir müjde verebiliriz. Belki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın şu an Türkiye'de sosyal güvenlik kapsamında olmayan yakınları veya çocukları vardır. Bu kapsamda da Başbakan tarafından 2016 eylem planında mevcut borçlarını, gençlerin sileceklerini ve bununla birlikte lise ya da üniversiteden mezun olan gençlerin de 2 yıl boyunca genel sağlık sigortası primlerinin devlet tarafından karşılanacağı söylendi.
Yaş nedir?
Burada bir yaş sınırı koymaktan ziyade mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıllık bir muafiyet tanındı. Aslına bakarsanız normal şartlar altında da zaten hanedeki öğrenim görmeyen çocuklar için 18 yaş, yani lise eğitiminden sonra 18 yaşınıza kadar
kız erkek fark etmiyordu.
Eğer öğreniminiz devam ediyorsa ve başka bir şehirde dahi okumaya gitmiş olsanız yine o hane içinde değerlendirildiğiniz için 25 yaş sınırı vardı.
Yine kız erkek fark etmeksizin.
Fakat dediğim gibi burada geçtiğimiz yıl yapılanmış olan yapılandırmadan yararlanamayan hala çok sayıda gencimiz olduğunu biz özellikle biliyoruz. Bu vatandaşlarımız özellikle gençlerimiz açısından borçların silineceği yönünde bir açıklamada bulunuldu. Bu taahhütün de önümüzdeki dönemde yani bir yıl içinde gerçekleştireceğini biliyoruz, hı hı, eylem planı kapsamında. Dahası bu iki yıllık muafiyet süresi de çok önemli. Çünkü Türkiye'de takdir edersiniz ki kimse okuldan mezun olduğunda hemen iş gücü piyasasına giremiyor. Yani bir, evet, iş bulamıyor. Ve arada geçirilen zamanda eğer hanenizin geliri de biraz yüksekse, çünkü anne babanızın, belki abinizin, belki birlikte yaşamış olduğunuz diğer insanların, hı hı, bir gelirleri var ve bu durumda asgari ücretin 1/3'ünden daha yüksek sizin başınıza, kişi başına bir gelir düştüğünde siz otomatik olarak prim ödemekle yükümlü tutuluyordunuz. Tabii ki bu gelire göre o ödemeniz gereken prim oranları da değişiyor ama en alt sınırdan bile ödeyecek olsanız bir borçla karşı karşıya kalıyordunuz ve ay bazında düşündüğünüzde işte böyle 2-3 yıl birikmiş borcu olan gençlerimiz vardı. Bu kez 2 yıllık muafiyet süresinde çalışmadığınız bir süre olduğunu düşünürsek bunun, yani işe girene kadar böyle bir yükümlülüğünüz olmaması, zaten işe girdiğinizde sizin adınıza bu primlerin işveren tarafından yatırılmasıyla problem büyük ölçüde çözülecek gibi görünüyor.
Görünüyor. Peki şimdi genelde bütün ailelerden söz ettik. Bir de anne baba ayrı olan aileler var ki ebeveynlerin ikisinin de genel sağlık sigortası var. Böyle bir durumda çocuklar kimden yararlanacaklar?
Hangi hanede görülüyorlarsa, hı hı, o hanedeki aile ya da hane halkı ferdi olarak değerlendirilecekler. Hı hı. Bununla birlikte tabii şunu da söylemek de gerekiyor. Bu kanun kapsamında, evet, işte bir belirli insanların kapsamda olduğunu söyledik ama belki özel olarak vurgulamamız gereken bazı kişiler de var. Örneğin uluslararası koruma başvurusu veya statüsünü kazanmış olan, yani bu başvuru yapan ya da bu statüyü kazananlar da yine genel sağlık sigortasının kapsamı altındalar. Bu anlamda şu an Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bu Suriyeli mülteciler, göçmenler ya da aslında gerçek ifadesiyle, doğru ifadesiyle uluslararası koruma altında olan Suriyeliler için yine bu kapsamdaki sağlık hizmetlerinden yararlanmak söz konusu.
Evet.
Bununla birlikte yine 65 yaşında doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarının da aylık bağlanıyor ve bu aylık bağlanması kanununa göre aylık alan kişilerin de yine genel sağlık sigortası kapsamında olduğunu söyleyelim. Yani işte şunu söylemeye çalışıyorum. Hani Bağkur, emekli sandığı ya da SSK üzerinden, hı hı, primlere ödenen kişilerin dışında mutlaka söylememiz gereken kişiler bunlar. Bir de yine isteğe bağlı olarak sigortalarını ödeyen insanlar da genel sağlık sigortası kapsamı içindeler.
Peki bakmakla yükümlü oldukları?
Onlar da dahil oluyor tabii ki. Yani sizin adınızı, siz zaten bu kapsamda hem kendiniz hem de bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler için, hı hı, yani yine hanenizin içinde sizinle birlikte yaşayan bu kapsamdaki hizmetlerden yararlanıyorsunuz. Şayet prim borcunuz varsa sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorsunuz. Yani bir hastaneye gittiğinizde TC kimlik numaranızla giriş yapıldığında eğer sizin böyle bir borcunuz olduğu ortaya çıkacak olursa sağlık hizmetinden yararlanması söz konusu olmuyor.
Peki sigortalılık sona erdi. Gerek kendi isteğinizle gerek karşı taraf sona erdirdi çalıştıran. Şimdi sağlık hizmetlerinden yararlanma da sona mı erecek bu anlattıklarınız çerçevesinde?
Böyle bir durumda sizin yani sigortalılık ilişkisinin sona ermesi ve o sigortalılık ilişkisinin sona ermesinden sonra eğer belirli kollara göre diyelim bir takım sağlık hizmetleri alıyorsunuz, belirli bir süre daha devam ediyor. O sürelerde geçtikten sonra evet sizin artık genel sağlık sigortası için bir gelir testine kendinizi tescil ettirmeniz gerekiyor. Bu noktada da zaten sizin tescil tarihinizi takip eden dönemde belirli bir süre içinde bu primi ödemiş olmanız gerekiyor. Bunu da sosyal dayanışma vakıfları vasıtasıyla yapabiliyorsunuz. Buraya yapacağınız İşte başvuru, işte tescil işlemi sonrasında size yapılan bildirime karşılık vermeme gibi durumda yine aynı şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanamamanız, yani devletin size sunmuş olduğu imkanlar dahilinde söz konusu oluyor.
Evet.
Bunu özel sağlık hizmetlerine, örneğin bir vakıf hastanesi ya da özel hastaneye gidip parasını, bedelini ödeyerek aldığınız hizmetlerin tabii dışında bunlar, bu, evet, bahsettiklerimiz.
Peki zorunlu genel sağlık sigortasını yaptırmayanların karşılaşacakları bir takım yaptırımlar var mıdır? 2016 eylem planı çerçevesinde ortaya çıkan.
Şöyle, tabii eylem planında doğrudan bir takım menfaatler olacağı belirlenmiş durumda şu an için. Bunlar da daha çok gençlere tanınmış menfaatler olarak görüyoruz. Bunun sebebi de aslına bakarsanız geçtiğimiz yıllarda kamuoyunda bununla ilgili ciddi problemler yaşanması.
Ne gibi?
İşte bu prim borçları hiç farkında olmadan gençlerin birikmesi, daha sonra herhangi bir sağlık hizmeti almak için hastaneye gittiklerinde karşına bu prim borcunun çıkması ya da bir şekilde bu noktada kendilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bilgi sahibi edilmesi durumunda hiç beklemedikleri ve birikmiş borçlarla karşı karşıya kaldılar. Çünkü genel sağlık sigortası için gelir testi yaptırılması gerektiği kamuoyuna yeterince yankı bulmamıştı. Hı-hı. Bilinmiyordu. Şimdi aslına bakarsanız bu tür yeniden yapılandırmaya da aflar yerine sistemin daha iyi bir şekilde, evet daha çok kişi biliyor artık ama çok daha iyi bir şekilde toplumun bütününe anlatılması gerekiyor. Çünkü af gibi bir uygulamada bugüne kadar bu borç için gidip başvurusunu yapıp işte her ay primini ödemiş olan, kendi hissesine düşen primi ödemiş olan insanların bu durumda zor duruma düşmesi ya da hani madem af çıkacaktı o zaman ben de ödemeseydim gibi, hı hı, bir düşünceye sahip olması, evet, gibi bir durum söz konusu oluyor ki Türkiye'de biz bunu geçmiş dönemde hep vergi yaşadık, affı ya da işte sosyal güvenlik prim aflarında yaşadık. Bunun yerine biz bu sistemi anlatıp ve bu eylem planında olduğu gibi, yani mezun olmuş bir gence doğrudan hemen okuldan mezun olduğu süreyi takip eden ay itibariyle işte artık sen bir genel sağlık sigortası primi ödemekle yükümlü olan bir vatandaşsın demek yerine hani belirli süre, en azından işe girebileceği makul bir süre vermek, bu iki yıl gibi, çok daha doğru bir yaklaşım olacak. Evet. Ve toplumsal alanda da çok daha iyi bir uygulama olarak karşılık bulacak. Çünkü diğer türlü söylediğim gibi hani madem af var ben de ödemem diyerek ya da ödeyenlerin bugüne kadar yapmış olduğu ödemelerin boşa gitmesi.
Ya da
gitmesi,
nasıl olsa af çıkar.
Ya da evet.
Ödemeyeyim.
Kesinlikle öyle bir düşünce tarzı da olabilecek. Çok kısa şunu da hatırlatalım. Peki genel sağlık sigortası borcumuz var mı diye bakmak istersek nasıl kontrol edebiliriz? Bunun için internetten sorgulama yapabiliyoruz. Çok kolay bir sistem var. İnternet üzerinden e-devlet sistemine giriş yapıyorsunuz. E-devlet sistemi içinde sosyal güvenlik kurum hizmetlerine giriyorsunuz. Burada diğer hizmetleri seçiyorsunuz. Diğer hizmetlerin böyle ortalarında diyebilirim bir bölüm açılıyor ve genel sağlık sigortası tescil ve prim borcu sorgulama ekranı açılıyor. Oradan bu borca sahip olup olmadığınızı özellikle genç kardeşlerimiz için söyleyelim, genç vatandaşlarımız için söyleyelim, bakabiliyorsunuz.
Evet, oraları yeniden kısacık hatırlatalım isterseniz. E-Devlet'e giriyorlar.
E-Devlet'e giriyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerine giriyoruz. Hı hı. Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri linki içindeki, butonu içindeki diğer hizmetlere giriyoruz. Diğer hizmetlerde de genel sağlık sigortası tescil ve prim borcu sorgulama ekranına geliyoruz. Bu ekrandan borcumuz olup olmadığını sorgulayabiliyoruz.
Evet. Gördük. Borcumuz var. Ne yapacağız?
Hemen başvuruda bulunacağız ve ödemeye başlayacağız. Çünkü söylediğim gibi sağlıkla ilgili hizmetlerden ne zaman yararlanmak zorunda kalacağınız belli olmadığı için, hani başınıza Allah korusun ne zaman kötü bir, evet, şey geleceği belli olmadığı için bu hizmeti almak için bir an önce bu borcu da sorgulamak gerekiyor.
Gerekiyor. Umarız kimse sağlık problemi yaşamasın ama borçlarını sorgulasınlar, varsa ödemelerini de yapsınlar diyelim ve çok teşekkür edelim bugün için. Sevgili Işıl Kurnaz, haftaya yine birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sayın Işıl Kurnaz'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve siz bizleri dinleyen Hayatın Sesleri dinleyicilerine de teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Gülşen Ayvaz, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük alasmarladık derken yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.